yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerini dinlemek üzere hoş geldiniz diyoruz radyolarınızın başına, internetlerinizin başına. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Beğeneceğinizi umduğumuz bir program hazırlamaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi bugün de. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz, telefonlarınızla elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bu haftanın teması zenginlik. Sizce zenginlik ne demek diye soruyoruz. Zenginlik siz sevgili hayatın dinleyicileri için neler ifade ediyor, ne anlam çağrıştırıyor? Hemen bizleri arayabilirsiniz program sonuna kadar telefonlarımızdan. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz şu dakikadan itibaren programımızın sonuna kadar. Yine programımız devam ederken ya da daha sonrasında ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, telefonlarımız çalmaya başladı. Teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye diyor ve hemen ilk müziğimizi çalıyoruz.
Yüzünü dökme küçük kız, bırak üzülmeyi. Yalnız sen misin bir düşün, unutan sevilmeyi. Her siyahın bir beyazı, gecelerin gündüzü de vardı. Yüzünü dökme küçük kız, kızma onlara. Yalnız sen misin bir düşün, zincir oranda buranda. Her tutsan bir kaçışı, uykunun uyanışı da vardı. Yüzünü dökme küçük kız, yaşamın anlamını bul. Sonra dinle kendini, yolunu bil. Her siyahın bir beyazı, gecelerin gündüzü de vardı. Her siyahın bir beyazı, gecelerin gündüzü de vardı.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hayatın Sesleri'nde her zaman öykülerini ve romanlarını çok büyük bir zevkle okuduğumuz, öykü roman ve oyunlarının pek çok dile çevrilmiş bir yazarıyla birlikteyiz. Sayın Nazlı Eray'la birlikteyiz. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Nasılsınız? Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz öncelikle.
Ben çok teşekkür ederim.
Biz size teşekkür ediyoruz.
Öncelikle son kitabınızdan bir başlayalım istiyoruz. Aydaki Adam Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlatan bir kitap. Nasıl girdi Ahmet Hamdi Tanpınar romanınıza diye bir başlayalım isterseniz sohbetimize.
Tamam, Aydaki Adam Tanpınar benim son kitabım ve bu büyülü gerçekçilik, fantastik belgesel türünde yazdığım bir kitap. Biliyorsunuz son 4 kitabım öyle benim.
Böyle, evet.
Evet, Stalin'in hayatı. Hı hı. Arjantinli diktatör Juan Perón'un karısı Evita'nın tuhaf hayatı, hı hı. Amerikalı ikon Marilyn Monroe'nun hayatı ve onun hayatına karışmış olan Kennedy kardeşleri suikastleri, Marilyn Venus'un son gecesi, bu kitapların hepsi büyülü gerçekçilik, fantastik belgesel türüne giriyor.
Evet,
bu yepyeni
yani
bir tür.
Geçmiş zaman, geleceğe bir yolculuk, bir gidiş geliş.
Gidiş geliş ve bütün belgeler romanda. Ve bütün bilgiler %100 tabii gerçeklere
elbette
dayanıyor. Çünkü bir Eva Perón yaşamış, bir Marilyn Monroe yaşamış, hı-hı, bir Robert Kennedy, bir John Kennedy yaşamış, bir Joseph Stalin yaşamış. Bütün bu bilgiler gerçek olarak okura verildikten sonra böyle bir karışım yapılarak kitabı büyülü gerçekçi bir açıdan anlatmak. Son tarzım bu. Aydaki Adam Tanpınar'da aynı bu şekilde yazıldı. Tanpınar hayran olduğum bir yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar. Günlüklerini okudum. Günlüklerini okuyunca vuruldum. Yani onun kitapları çok güzel, romanları çok güzel, üstüne çok uğraşmış ve günümüze kadar gelmiş. Fakat asıl adam, asıl insan Tanpınar anılarında kekremsi, içi ekşimiş, küskün, parasız, kumarbaz,
yalnız, umutsuz, sağlık problemleri yaşamış.
Sağlık problemleri var.
Aşk adamı belki ama aşklarını yaşayamamış.
Aşk adamı, tabii evet. Aşk adamı. Oysa bir ıssız adam. Bütün güzel kadınları seviyor. Çevresinde güzel kadınlar. Hatta onunla evlenmeye uğraşmış olan kadınlar var. Ama olmamış, yapamamış, yanaşamamış. Problemleri var. Çok değişik bir adam. O böyle Narmanlı yurdunda, İstanbul Tünel'de, İzbe gibi bir yerde, eski bir Rus hapishanesinden bozma bir avlunun içindeki odasında oturuyor. Oralara gittim. Uzun zamanlar oralarda durdum. Kedileri
dokundunuz
gördüm.
Dokundunuz yani
dokundum,
yazarken.
Elledim.
Onun
görmüş olduğu yerleri gördüm. Ondan sonra orada Bedir Rahmi Eyüboğlu uzun yıllar. Onun atölyesiymiş. Ben şimdi orası yıkılmak üzere. Bence orası korunmalı. Çünkü orada Aliye Berger, Karl Berger, bütün bu sanatçılar yaşamışlar. Hı hı. Ve onlar Türk edebiyatına, Türk sanatına, seramiğine birçok eser vermişler resme. Ne bileyim bir Fransa'da filan olsa o avlu bir hazinedir. Ve orası tamamıyla mesela Tanpınar'ın odası, o 4 romanını yazdığı yer, en önemli romanlarını. Aydaki Kadını orada yazmış. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü orada yazmış. Huzuru orada yazmış. Mahur Beste'yi orada yazmış. Ben bilmiyorum nasıl yazmış.
Evet. Küçücük peki, bir yer. Şimdi yaşasaydı acaba neler yazardı diye düşündüğünüz oldu mu bunları kaleme alırken?
Daha ileri görüşlü şeyler yazabilirdi. Çünkü onun
dönemin çok ilerisinde bir yazardı.
Dönemin ilerisinde. Fakat küskün, değişik. Anıları çok enteresan. Anılarından bazı satırlar beni bu romanı yazmaya itti.
Sevk etti.
Evet, sevk etti. Yani daha önce onun anıları, o çok zorlukla bulunmuş o anılar ve 20-25 yılda çevrilmiş eski Türkçeden. Hı hı. Bir 20 yılda asistanın elinde kalmış. Yani 50 yıl sonra dünyaya gelen bir kitap onun anıları. Evet. Ve bambaşka bir adam anlatıyor.
Siz şimdi bu anıları okuduktan sonra böyle bir şey yazmaya karar verdiniz.
Tabii.
Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir yazarı. Belki de bir yerde bir vefa borcu ödemek
istediniz.
O da
istediniz. Olabilir tabii.
Var mı daha böyle vefa borcu ödemek istediğiniz, yazmak istediğiniz
olabilir
yazarlar?
Olmaz olur mu? Olabilir. Tanpınar'ı yazarken onu satırlarımda hissettim. Yani ona bu günün havasını vermek istedim. Onun sanki sesini duydum, sanki o omzumun üstünden bana fısıldıyordu. Onun mekanlarında dolaştım, onun yıllarına gittim, 60'lı yıllar. Hı hı. Onun kadınları, Adalet Cimcoz, dublaj kraliçesi, köşe yazarı Fitne Fücur, Maya Galerisi'nin ilk kişisel galerinin sahibesi, çok enteresan bir kadın, dublaj kraliçesi, o zamanların dublaj kralı Ferdi Tayfur'un kız kardeşi ve bütün Türk sinemasındaki bütün sanatçıların sesi, Türkan evet. Şoray'ın sesi, Sezer Sezen'in sesi, ne bileyim ben Belgin Doruk'un sesi, hı-hı. başka onlarca beyaz perde sanatçısının hı-hı. sesi.
Evet.
Mesela onun arkadaşı ama sonra araları bozuluyor. Bir para meselesinden belki. Belki bir dedikodudan.
Evet.
Bütün bunlar kitapta var tabii.
Evet. Şimdi tabii ne tür tepkiler aldınız?
Çok olumlu.
Bu tür yazarları yazmaya devam edin gibi olumlu tepkiler olumlu. De geldi herhalde.
Çok olumlu.
Değil mi?
Şimdi
kimleri yazmanız istendi mesela?
Ya birçok kimseye yazmam isteniyor ve insanlar telefon ediyorlar. Mesela yaşlı bir dostum, daha önce tanımıyordum onu, Profesör Olcay Neyzi. 88 yaşında ünlü bir profesör bana telefon etti ve tek başına yaşıyor. Beni buldu, kitabı okumuş. Bu kitapta Şakir Eczacıbaşı'nın karısı Nur Sabuncu var.
Hı hı.
Nur Sabuncu'yu da çok beğeniyor tabii Tanpınar ve bir kadın Hamlet olarak bir fotoğrafı var. Kadın Hamlet olarak sahneye çıkıyor Nur Sabuncu. Fakat Nur Sabuncu bunalımlı, üzüntülü, trajik bir hayatı var ve yanarak ölüyor. Çok acı, çok evet. tiyatro eserinde oynadıktan sonra. Bu Profesör Olcay Neyzi İstanbul'daki bana telefon etti, kitabı okumuş. Telefon numaramı bulmuş, beni çağırdı, gittim. Dimdik, harikulade bir kadın. Sıra arkadaşı kolejden, Nur Sabuncu'nun.
Hmm.
Onun dedi bütün fotoğraflarını, bütün anılarını size vereyim, onu yazın.
Dokümanlarınız hazır yani hazır. Şu anda.
Fakat bana Profesör Olcay Neyzi enteresan geldi.
Evet.
Yazarsam ben Profesör Olcay Neyzi'yi yazmayı tercih ederim. Onun hayatı daha şey. Yani Nur Sabuncu'nun da çok renkli, çok değişik. Hmm. Şakir Eczacıbaşı ile bir gece konuşup sabah evlenmeleri falan. İlginç, problemli bir kadın, yaratıcı bir kadın. Babası 80 küsur yaşındayken doğuyor Nur Sabuncu ve onun için o dev mirastan mahrum kalıyor.
Hı
hı. Erkek kardeşleriyle büyüyor. Yani oradaki bütün kadınlar, Melek Kobra, Muhlis Sabahattin'in kızı, operetler kralı Muhlis Sabahattin'in kızı, bütün bunlar Tanpınar'ın tanıdığı, beğendiği kadınlar. Ama uzaktan. Yani Nur Sabuncu da öyle, belki bir fotoğraftan, belki bir gittiği bir yerde gördü, çok beğendi. Çünkü sarışın, sarışınları beğeniyor zannediyorum. Evet, evet. Ve Nesteren'e olan aşkı,
hı hı.
çok sevdiği Nesteren, ömrünün sonuna kadar sevdiği kadın Profesör Nesteren, aynı okuldalar. Ona yakınlık gösteriyor fakat Ahmet Hamdi Tanpınar bir türlü bu yakınlaşmayı beceremiyor, yani bir yere bağlayamıyor. Nesteren de gidiyor başka birisiyle evleniyor. Fakat o Nesteren'in yaşadığı yalıya Ahmet Hamdi hayatın sonuna kadar gidiyor. Sonuna kadar o kadına aşık. Ve onun kahvesini veriyorlar, kırmızı bir kahve fincanında. O da böyle Nesteren'e bakarak içiyor. Böyle bir adam yani.
Evet.
60 yaşında bir şiir kitabı yazıyor. Ondan sonra niye ilgi çekmedi diye merak ediyor. Zaten onu hafif itmişler. Şey etmişler yani, edebi çevreler belki ciddiye almıyor ve yoktan sayıyor, o neden bilmiyorum, onun da araştırılması lazım yani, evet. o devre daha gitmemiz lazım,
zamanın çok ilerisinde olmasından kaynaklanan,
o da olabilir, kıskanılmış olabilir, anlaşılmamış olabilir, sonra nasıl bir kuyumcu gibi uğraşıyor mesela, bir eşik şiirini belki yıllar içinde yazmış yani, o kadar çok uğraşmış ki onun için birçok eseri tamamlanamamış.
Evet.
Mesela Ay'daki Kadın tamamlanamamış. Onu sonradan
evet.
kopyalardan, yani çöpten möpten bulup filan evet. bitirilen şeyler bunlar.
Siz bu anlamda farklı bir yazarsınız. Yazarsınız ve dönüp bakmazsınız bir daha, değil
Yok,
mi?
Yok, hayır. Onun sabrına
Güzelliği
şaştım.
Güzelliği de orada Teşekkür zaten ederim. Herhalde.
Ahmet Hamdi'nin sabrına şaştım.
Hı-hı.
Sabrına şaştım. Yazılarında çok şey. Tertemiz, pırıl pırıl, titiz. Kendine ve hayatına öyle değil. Belki sağlığına, o da korku olabilir. Ölüm korkusu
evet,
olabilir.
Evet.
Hep hastanelerde doktor arkadaşları var. İşte karaciğere baktırılıyor. Belki verem korkusu var. Bilmem ne, bağırsak filan. Halbuki hiçbir şey yok. Hiç baktırmadığı kalbinden ölüyor.
Evet. Gerçekten çok güzel bir kitap. Biz şu anda bizi yurt dışından dinleyen tüm dinleyicilerimiz okumadılarsa, edinmedilerse tavsiye edelim. Tabii sizin çok daha başka kitaplarınız da var. Beyoğlu'nda Gezersin, Bir Rüya Gibi Hatırlıyorum Seni, Halfeti'nin Siyah Gülü. Yine bunların arasında sayabileceğiniz
kitaplar. Evet, son kitaplarım sayılır bunlar.
Evet, son kitaplarınız sayılır. Peki en çok hangisi sizde derin izler bırakarak yazdığınız bir kitap?
Bir Rüya Gibi Hatırlıyorum Seni. Evet. Tabii o benim anılarımın ikinci bölümü. Hı-hı. Orada bırakıp gittiğim, 18 yaşında bırakıp gittiğim İstanbul var. İstanbul-Ankara arasındaki seçimim, direkt seçimim o yaşta. Fakat aradan uzun yıllar geçtikten sonra bocalayışım ve tekrar oraya bir dönüş yapmam. Fakat tuhaf bir şey. Bütün İstanbul benim, her şey benim. Fakat o zamanki insanlar yok artık.
Ankara'da yani, yaşarsınız ama İstanbul'da da bir ayağınız mutlaka hep vardır.
Var ama her zaman öyle değildi. Evet. Çok uzun yıllar hiç sadece kitap fuarlarına gittim. Hı-hı. Halbuki ne tuhaf. Benim bütün ailem İstanbul'daydı. İstanbul'a yeniden döndüğümde acı içinde ailemin artık orada olmadığını gördüm. Yani o çok sevdiğim, bana çocukluğumu yaşatan, beni büyüten insanlar artı yok. Onlar selvilerin altında, hazin. O garip, dramatik bir şey. Yıllar sonra Yüksel Aslan Paris'ten geldiği zaman, ressam Yüksel Aslan 50 yıl sonra filan Paris'ten Beyoğlu'na geliyor. Ve aynı duyguları duyuyor. Hiç kimse yok. Ama ben o kadar değil. Benim çok yeni dostlarım, arkadaşlarım var. Fakat ben hep o çocukluğumun, ilk gençliğimin İstanbul'unu arıyorum ve onu da çocuk ve gençlik kitaplarımda yazıyorum.
Evet.
Onu yaşatıyorum ve çocuklar ve gençler onu aldılar. Çünkü onlar gerçek.
Ankara'ya gelmenin İstanbul'a dönüşünü seviyorsunuz galiba.
Gibi, tabii İstanbul'u çok seviyorum. Ankara da benim hangarım, her zaman söylediğim gibi.
Evet. Sayın Nazlı Eray, sohbetimiz çok güzel ama küçücük bir ara verelim. Bir müzikle soluklayalım. Hay hay. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Vurunca kumsala yaşıyorum seni olduğumca. Belki bir kum tanesi ellerimde, avuçlarımda. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Yürümek saatlerce yağmurla kol kola, söyleşmek baharda düşen yaprakla. Sevgiyi anlatmak yeşil çimene, doğaya. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Silini daha bir kolay, yarım kalsa bile sevgimiz. Sessiz bir çığlık olacak ayrılık, yaşıyorsak ikimiz. sarmaş. Dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka biri ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka biri ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarımda, olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum, başka biri ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Nazlı Eray'la sohbetimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir de sizin çocuk kitaplarınız var. Evet. Gören Gözler, Duyan Kulaklar, Bir Böcek Sevdim. Bunlar en yeni sonuncuları değil
evet,
mi?
Evet, bir ay olmadı bunlar çıkalı.
Evet, ancak bu çocuk kitaplarınız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından artık okullarda da
büyük kitaplarımda.
Büyük
kitaplarımda, evet.
Birazcık bize bu çocuk kitaplarından ve o büyük okullarda okutulan
evet, okullarda okutuluyor benim kitaplarım. Lütfen. Ondan sonra İstanbul Milli Eğitim böyle bir karar almış ve ben her ay 10-15 gün İstanbul'a gidiyorum ve 10-15 okula gitmeye çalışıyorum. Her ay yapabildiğim kadar okullar birleştiriliyor. Mesela Kabataş Erkek Lisesi'ne 4 lise getiriliyor. Bir okula 5 okul getiriliyor. Böylece çocuklara ulaşıyorum. Çocuklar kitapları okuyor. Bu müthiş bir şey bir yazar için. Yani ben 3 nesle sesleniyorum. Çok genç çocuklara, ergenlere, sizin yaştakilere ve demin söylediğim Profesör Olcay Nezi'ye mesela. Hı hı. O da bulmuş, okumuş böyle şeyler. Tabii bu bir yazar için çok büyük bir mutluluk. Çünkü çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Yani işte bu bilgisayar çağında kitaba ilgi çok güzel evet. bir şey.
Şimdi Nazlı Eray her yaşa hitap eden kitaplar yazar ve çok da güzel okunur kitapları. Peki Nazlı Eray neler okur acaba?
Her şey. Öyle mi? Her şeyi okurum fakat ben daha çok biyografi, otobiyografi, ondan sonra bunları seviyorum. Çünkü benim son yazdığım o demin de söylediğim o 4 kitap, Stalin, Marilyn Venus'un Son Gecesi, Evita'nın romanı, Farklı Rüyalar Sokağı ve bu Tanpınar, Aydaki Adam, bunlar insan yaşamına dayalı, biyografilere dayalı kitaplar. Ve onları romanlaştırmayı seviyorum. Bu da herhalde şey oluyor, belgesel fantastik, yeni bir şey, belgesel büyülü gerçekçilik. Yani bütün belgeler gerçek ve arkada hatta dipnot falan veriyorum. Yani isteyen bilgisayarından mesela ne bileyim Başkan Kennedy'nin Zapruder raporunu hemen görebilir. Beyninin o kurşunla Dallas'ta dağıldığı anı. Bunlar biliyorsunuz çok sonra çıktı. 1960'ta evet, evet. Suikast'ten çok sonra çıktı bunlar. Lifetime dergisinin arşivlerinden 80'lerde, 85'lerde ve Amerika şoke oldu. Yani onlar başkanın Oswald tarafından vurulduğunu zannediyorlardı. Halbuki bir karşıt şeyle önden ve arkadan bir tim tarafından vurulmuş olduğu meydana çıktı. Kitabımda onları irdeliyorum. Sonra acaba Marilyn Monroe intihar mı etti, öldürüldü mü? Tabii bunlar çok gizemli konular. Bunlar eğer ilgileniyorsanız 1960-70 arası Amerikan siyasi tarihi ve Hollywood'a ait şeyler. Ben bu devri beğenirim. O devir belki benim çocukluktan çıkışım. O zaman okumaya başladığım İngilizce kitaplar ve ben bizzat bu olayları yaşadım. Ondan sonra bir çocuk, bir ergen olarak Şişhane Yokuşu'nda bir evde mesela Marilyn Monroe'nun ölümünü gösteren bir gazete o gün eve girmişti. Ve Marilyn böyle eliyle hayata doğru uzanıyor gibi gülen bir fotoğraf. Mesela o beni çok etkilemişti. Hı hı. Aslında yıllar sonra Marilyn Monroe yazarken onu düşündüm. Çok kitaplar okudum. Çok her yıl Marilyn Monroe hakkında belki 10 kitap yayınlanıyor. Herhalde Marilyn onları şey etse
kendini... Bir kitap yazacak kadar bilgiye sahibim bu konuda diyorsunuz.
Tabii yazdım nitekim.
Evet, evet, evet. Hayır, her konuda
demek tabii istedim. Seviyorum onları, evet. İnceliyorum.
Şimdi bizim her hafta bir sorumuz var dinleyicilerimize. Evet. Bu haftaki sorumuz zenginlik. Size zenginlik. De aynı şeyi sormak istiyorum. Çünkü siz çok zengin bir hayal gücüne sahipsiniz.
Ederim.
Hikayelerinizde, romanlarınızda, konular ve kişiler de çok zengin. Okurlar tarafından da okurlarınızca da çok zenginsiniz. Şimdi sizin için zenginlik ne ifade ediyor desem ne söyleyeceksiniz?
Zenginlik görebilmek bence. Görebilmek çünkü hayat ne nasıl bir pencereden bakarsanız ne kadar görürseniz dar bir pencereden bakarsanız hayat o kadar. Bir parça daha genişletirseniz daha geniş. Vista Vision kocaman bir pencereden bakmayı başarırsanız hayat sonsuz. Hı hı. Onun içinde tabii sağlık var, iç huzur, mutluluk. Ama mesela ben şey bir insanımdır, sabırsız, yerinde duramayan, devamlı seyahat etmeyi seven. Belki zenginlik bütün hareket edebilmek, bunları kavrayabilmek, beyni kullanabilmek. Bu çok önemli bir şey.
Peki sizi en çok hangisi mutlu eder? Dost mu, arkadaş mı, öyküleriniz mi, okuyucularınız mı?
Hepsi.
Hepsi.
Hepsi. Şehirler, dünya, uzaklara giden bir gemi, bir trenin düdüğü, bir şehir. Hepsi.
Şimdi akıl gibi zenginlik, cehalet kadar yoksulluk yoktur
tabii,
diye bir
akıl,
söz
tabii.
Vardır.
Doğru, çok güzel. Demin onu demek istedim.
Hı-hı, evet. Hı-hı. Buna ya, katılıyor, bunu ifade
çok
ediyorsunuz.
Katılıyorum, çok evet. Katılıyorum, tabii.
Şimdi zenginlik sağlıktır.
Sağlıktır.
Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi yoldan geçenleri görebilmek belki o pencereden.
Ben evet, o pencereden görebilmek, hı-hı, o pencereden bakabilmek, o pencereden bakmak aslında. Hiç bakmayan da var. Bakmak istemeyen de var. Olabilir. Bir depresyon hali bile olabilir insanlarda, olayların, dünyanın getirdiği bir depresyon, farkına varmayabilir. Mesela başka bir ülkedeyken bazen insan kendini çok başka hissediyor. Yeşil, hı-hı, ceketli bir adam geliyor, gülerek bir şeyler anlatıyor. Türkiye'de yok bunlar. Ondan sonra
niye yok, biz neden
biz
bu kadar
gri,
mutsuz olmaya
biz gri
başladık
olduk.
Gri görüyoruz,
biz gri yana olduk. Ondan sonra böyle fazla yüzü gülen falan yok bizde. Onu ben her uçaktan indiğimde falan dikkat ederim. Yıllardır bu böyle. Belki biz daha ciddi, daha tevekküllü, daha başka şeylere dönük insanlarız. Diğer insanlar her şeyleri kolay kabul etmiyorlar ve daha mutlu olmak, hayatta daha iyi yaşayabilmek için çaba veriyorlar.
Evet. Keşke bu yönde de bizde bir şeyler olsa, daha fazla bir şeyler
belki
yazsanız
olur,
da değil mi? Biz de oralardan
kim bilir,
edinsek, evet, olabilir belki değil mi? Peki var mı yeni çalışmalarınız?
Olabilir. Her an bir şey filizlenebilir. Sizlerle bu konuşmam bile bende bir takım şeyler uyandırmış olabilir. Bilmiyorum şu anda. Biliyorsunuz bir kitap, bir kitabın başlangıcı ilk cümlenin altındadır.
Evet.
İlk cümle yazıldıktan sonra kitap tıkır tıkır tıkır böyle garip bir şekilde akarak.
O ilk cümle başlar, ne kadar zamanda biter? Onun bir süresi var mıdır?
2,5 ayda biter.
İki
çok
buçuk
süratli.
2,5-3
ayda.
Siz geriye dönüp bakmadığınız için herhalde.
Hayır, ben Tanpınar gibi yapmıyorum.
Ama işte onun için de hiçbir şeyiniz yarım kalmıyor belki. Onun için okurlarınızla, pek çok kitabınızla buluştunuz. Bu
İnşallah.
Hem okurlarınızı, evet, da çok memnun eden bir şey tabii,
evet,
ki.
Seviyorum,
biz sizin
tabii
daha çok kitaplarınızla buluşmak, daha çok kitaplarınızı okumak istiyoruz.
Çok
gerçekten
teşekkür ederim. Ben de yazacağım.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi okullara gidiyorum dediniz.
Okullar,
oralarda
çok
gençleri nasıl görüyorsunuz? Çocukları nasıl görüyorsunuz?
Ortaokul.
Bir potans, çünkü gençlerimiz okumuyor denir ya hep.
Okuyan
siz
var.
Siz katılıyor
var
musunuz buna?
Ortaokul liseye kadar olağanüstü. İyi bir kitabı anlıyorlar. Sıkıcı olmayan bir kitabı ve hiç okumayan çocuklar kitapları okuyor. Beni buluyorlar. Uçaklarda buluyor. Tahmin edemeyeceğin, eve geliyorlar, Tunalı'da buluyorlar, İstiklal'de buluyorlar, anne babalar geliyor, imzalatıyorlar. Bu benim bilmediğim. Yani bu benim bildiğim, evet. Bilmediğim de vardır. Bir üniversiteye girme stresi olan liselerde, lise sonlarda tabii ilgi biraz daha azalıyor. Ben hiçbir zaman onların beni ders olarak görmesini istemiyorum. Ben şeyde LYS'de bir soru çıktım iki evet. sene önce. Ondan sonra ve beni bilen 20 bin ileri atlamış. Hı hı. Şimdi bana böyle şey imza günlerinde gelip boynuma sarılan, elimi öpen okurlar oluyor.
Sizin sayenizde 20 soru
evet, ve garson olacaktım, hukukçu oldum diyenler falan. Fakat
ne güzel, ne mutlu işte.
Müthiş ama ilk başta ben müfredatta değildim. Kızanlar da oldu Twitter'dan, ondan sonra Facebook'tan. Siz kimsiniz, nereden çıktınız? Ondan sonra yapamadım, başaramadım, müfredatta
Nazlı
değilsin.
Nazlı'yı tanımamak da onların eksikliği bence.
Ama onlar çok genç. Olsa ben de onlara yazdım. Bir Namık Kemal sizinle Twitter'da konuşuyor mu dedim. Bir Sami Paşa Zade Sezai ile ondan sonra siz şey diyor musunuz, yazışabiliyor musunuz? Hı hı. Ondan sonra bir Ziya Osman Saba size cevap verebiliyor mu? Karşınızda canlı bir yazar var. Kıymetimi bilin dedim. Onların şimdi hepsi okurum. Anlatmak
güzel,
lazım onlara.
Ne mutlu sizi. Hı? Evet. Okullarda nasıl karşılanıyorsunuz?
Büyük böyle? Bir maça girer gibi.
Ne güzel. Ne bir kadar mutlu. İşte sizin için en büyük zenginlik bu herhalde.
Müthiş bir şey. Bir maça Değil girer mi? Gibi.
Evet.
Hele önceden okumuşlarsa.
Evet.
Önceden okumuşlar. Tezahürat yapıyorlar. Evet, seviyorlar. O dünyayı seviyorlar. O dünyayı yakalamış oluyorlar. O küçük Nazlı'nın dünyası. O bir gerçek dünya. O benim de hala bırakmak istemediğim, zaman zaman içine sığındığım gerçek bir dünya olduğu için çocuklar gerçekliği anlıyor ve didaktik değil. Hı hı. Yani böyle şunu öğreneceğim, bunu yapacağım, şu şöyle, bu böyle. Öyle bir şey yok benim kitaplarımda. Hı hı. Ama çok şey öğreniyorlar. Ama asıl o pencereden bakmayı ben onlara öğretmek istiyorum. O geniş pencereden. Her şey olabilir dünyası.
Kesinlikle. Evet, umarız çocuklarımız, gençlerimiz bu pencereden bakmayı öğrenebilirler. Sizin gibi yazarlarımızı okumayı sürdürürler diyelim. Sizin de gözlemleriniz doğrultusunda okuyorlar dediğiniz taraftan baktığımızda bu gerçekten çok hoş, çok
güzel.
Sevindirici, çok mutluluk verici.
Öğretmen önemlidir. Öğretmen önemlidir. O daha önce nasıl hazırlandıkları önemlidir. Kitapların nasıl prezente edildiği önemlidir. Aklınızın alamayacağı büyük ilgiler vardır. Sönük okulda olabilir. Yani bu olabilir, hiç hazırlıksız. Gittiğiniz bir yerde siz tanımıyorsa çocuk niye ilgilensin? Evet. İlgilenmeyebilir. Evet. Bu da olabilir.
Sizin bu arada oyunlarınız da var tabii ki.
Evet,
pek çok dile de çevrilmiş. Çevredim. Oralarda da gösterilen. Şu anda yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize de bununla ilgili böyle küçük
tabii,
bir şey anlatalım mı lütfen?
Tabii Floransa'da Teatro di Rifredi'de ondan sonra 11 yıldır kapalı gişe oynayan bir oyunum var. Ultimo Harem. Ondan sonra benim iki öykümden Monte Cristo'dan ve Rüya Sokağı'ndan yönetmen Angelo Savelli adeta böyle bir sekiz yapıp onları birleştirip bir şey meydana getirmiş. Bu oradaki insanları korkunç etkiliyor. Ve hiç durmaksızın 11 yıldır oynuyor. Bir defa gittim. Bir kere de Türkiye'ye çok uzun 12 yıl önce filan geldi. Üst yazılı oynamıştı. Çünkü İtalyanlar oynuyor. Hı hı. Başrolde de Serra Yılmaz. Evet. Ev kadını Nebile'yi oynayan. Çok başarılı.
Çok, evet.
Floransa'daki dinleyicilerimiz gidebilirler. Teatro evet. di Rifredi.
Evet. Peki hiç oralara gittiğinizde yurt dışında yaşayan, hani onlar gurbetçilerdir. Ne Türkiye'lidirler aslında ne de oralı olabilmişlerdir ama hep gurbetçiler denilir onlara. Oradaki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gittiğinizde onları nasıl görüyorsunuz?
Çok seviyorum onları. Beni karşılıyorlar. Hı-hı. Ondan sonra benim hakkımda doktora tezleri falan yapılıyor. Bu Londra Londra'da ve Floransa'da beni çok şaşırttı. Ondan sonra tezler yapan tez öğrencileri geldiler. Benim romanlarım üstüne, benim hikayelerim üstüne tezler hazırlayan öğrenciler geldiler. Tabii bu beni çok mutlu etti. Ama yurt dışındaki Türkleri tabii ki çok seviyorum ve onları sevgiyle kucaklıyorum. Bilmiyorum onların eline bu kitaplar geçiyor mu?
Mutlaka geçiyordur. Onlar da sıkı sıkı sarılıyorlardır sizin kitaplarınıza
şey
mutlaka.
Şey iyi oldu. Amerika'da benim üç kitabım var. Bir yazarın en önemli şey kitabının Amerika'da çıkması. Çünkü Amerika 2-3 basamak daha üst. Şöyle ki önce, zor. Evet. Amerika'da çıkması zor. Amerika'da yayınlanması zor. Amerika'da beğenilmesi zor. İmparator Çay Bahçesi, Halfeti'nin Siyah Gülü ve Orfe Amerika'da yayınlandı. Eski büyükelçi Robert Finn tarafından çevrildi. Robert Finn şimdi bir dördüncü kitabı çeviriyor. Başka İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Hintçe, Urduca, Norveççe birçok öyküm çevrildi.
Ne güzel, ne mutlu size.
Bilebilirler evet. Dinleyicilerimiz.
Evet. Sayın Nazlı Yeray, çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
ederim. Bizi kabul ettiğiniz için.
Ben çok teşekkür ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
Yine birlikte olalım.
Sağ olun, var olun. İşimiz gücümüz yemek. Yemek. İşimiz gücümüz yemek. Yemek. İşimiz gücümüz yemek. Yemek. İşimiz gücümüz yemek. Bizce hayat keyif demek. Biliyoruz aklımızda hep yemek. Ve sevgili dinleyicilerimiz, duyduğunuz gibi Cüngılımızdan köşemiz başlıyor. Şefimiz sevgili Özgür Aksun'a bizlerle birlikte merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün yine çok güzel bir tarifle dinleyicilerimize beraber olacağız ama bu haftanın teması zenginlik. Sizce zenginlik nedir diye önce bir sorayım, sonra da kalan süremizde tarifimizden sonra da zengin Türk mutfağını konuşalım.
Konuşalım. Zenginlik aslında benim için kültür. Bireysel anlamda söylersem, kendimizi ne kadar doldurursak, ne kadar geliştirirsek, kendimize ne kadar yeni şeyler eklersek ve bu eklediklerimizi paylaşırsak o kadar zenginleşiriz.
Evet.
Yoksa oldukça fakir doğuyoruz çünkü. Bir insan dünyaya geldiğinde boş bir kutu ve onun içini ne kadar doldurursa, nasıl güzel doldurursa o kadar güzel oluyor. Hı hı. O yüzden zenginlik o kutunun içine attığımız şeyler.
Evet, zenginliği kendimiz yaratıyoruz.
Tabii ki.
Aslında
tabii
değil
ki.
Mi? Evet, şimdi bugün o zengin Türk mutfağından çok güzel bir tarifimiz var bizi dinleyen sevgili Hayatın Sesi dinleyicilerine. Ne tarif edeceğiz bugün?
Bugün genelde Ege yöresinde ama birçok yörede de yapılan bir yemeğimiz var. Yine ağzımızı sulandıracak güzel bir tarifimiz var. Görsel anlamda da güzel, çok keyifli bir yemek. Etli ekmek dolması yapacağız.
Oo, süper. Nasıl yapacağız?
Aslında yapması kolay. Yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde hazırlayabiliyoruz. Hem hazırlaması hem pişirmesiyle beraber. Yani servise hazır hale gelmesi 40 dakikayı buluyor yaklaşık olarak. 4 kişilik bir tarif vereceğiz. Ve kalorisi de oldukça düşük. Yani yapacağımız bu tarifin
hem toplam... Hem ekmeği dolduruyoruz hem tabii, de kalorisi düşük.
Tabii. Çünkü ekmeği yemiyoruz aslında. Ekmeği bir kase gibi kullanıyoruz ve ekmeğin içindeki aromayı alıyoruz.
Ama istersek de yiyebiliriz.
Tabii
yani,
yiyebiliriz o ayrı.
Bence de biz ekmek seven bir milletiz.
Çok ekmeksiz doymayız.
Evet.
Doymayız. Ege ve Ödemiş yöresinde daha çok yapılıyor ki anlatacağım tarif şekli de o yörenin şekli olacak. Önce malzemeleri hatırlatalım. Yuvarlak bir ekmek, orta boy. Bu Trabzon ekmeği olabilir, köy ekmeği olabilir, yuvarlak kubbe şeklinde olan ekmekler vardır.
Kepekli olabilir,
kepekli olabilir, sade olabilir, beyaz olabilir, zeytinli olabilir, istediğiniz gibi büyük yuvarlak bir orta boyda olabilir tabii ne kadar istiyorsanız. 250 gram yağsız dana kıyması, 2 adet soğanımız orta boy olsa yeterli, 4 yemek kaşığı tereyağımız. Tereyağla ilgili bu arada dinleyicilerimize bir küçük tüyo vereyim. Kare kare, küp küp daha öncesinde doğrayıp, ondan sonra buzluğa atarlarsa tereyağı her aldıklarında buzluktan sadece küp küp aldıkları için hiç uğraşmazlar. Ki onlar birbirine sadece köşelerinden yapışacaktır küp küp olduğu için.
İstediğimiz
tabii ufacık dokunmayla
evet,
üzerinden buzluktan çıkartabilirler. Ki biz büyük mutfaklarda hep öyle yapıyoruz. Yoksa ölçülendirmesi de zor.
Evet.
O bir küp bir kaşık oluyor.
Evet.
Bir demet maydanoz kullanacağız. Bir yemek kaşığı biber salçası. Daha sonra da tatlandırmak amaçlı tuzumuz, biberimiz, pul biberimiz ve kimyonumuz var. Birer çay kaşığı.
Evet. Şimdi yazamayan dinleyicilerimiz olabilir.
Evet.
Yine hatırlatalım. Facebook sayfamızdan Hayatın Sesleri diye aradıklarında bizlere ulaşmaları ve bu tarifi de oradan görmeleri. Hatta şu an itibariyle resimli olarak da görmeleri mümkün.
Resmi de çok iştah açıcı.
Gerçekten öyle. Yani,
nasıl bir şeye benzediğini oradan çıkarabilirler aslında.
Evet.
Yapmak için çok basit. Önce ekmeğimizin üzerini karpuzun şapkasını keser gibi kapağını keseceğiz ekmeğin.
İnce
üst tarafını.
İnce bir tabaka. Çok
bir
kalın
kapak
olmayacak.
Haline getireceğiz. Hatta bunu gerçekten kapak haline de getirebiliriz. O ekmeğin kestiğimiz o kubbe şapka bölümünün ortasına bir delik delip tabii parçalamadan ekmeği koparmadan alt tarafından bir düğümlü ip ya da bir tahta parçası koyup gerçekten bir kapak da yapabiliriz onu.
Hmm.
Yani görsel anlamda da değişik bir şey olabilir.
Evet.
Herhangi bir kapak yapma şekli kullanabiliriz onu.
Kullanabilir, evet.
Ekmek birazcık orta bayatlıkta olursa, yani taze olduğunda içindeki o beyaz tarafını almakta zorlanırız.
Evet.
Bırakmaz çünkü. Çok bayat olursa da bu sefer ufalanır. O yüzden bir günlük bir ekmek bizim işimizi yeterli daha iyi görecektir.
Olacak, evet.
İç kısmını elimizle oyarak, zaten şapkayı açtıktan sonra kafasını elimizle oyarak içinde beyaz bölümünü alacağız. Neredeyse kabuk kalacak sadece.
Onu da içinde kullanabiliyor muyuz?
Tabii ondan sonra kullanacağız. Onu hiç etmeyeceğiz yani, mutlaka kullanacağız onu. Çok ince yapmasınlar, bu sefer de deliniyor. Bazıları biraz abartıyorlar. Sadece kabuk bırakıyorlar. Bunu daha önce yaşadık.
Evet.
Az bir beyazlık kalması gerekiyor içinde. Sonrasında bir tencerede yağ eritiyoruz. İnce kıyılmış soğanları tuzla birlikte öldürmemiz gerekiyor çünkü soğanı. Sararıncaya kadar, hani pembeleşme kıvamı dediğimiz, sararıncaya kadar yanmadan iyice kavuruyoruz. Sonra üzerine kıymayı ilave ediyoruz. Suyunu bırakacak. Sonra tekrar suyunu çekecek. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ondan sonra bu arada salçayı, pul biberi ve karabiberi üzerine atacağız. Bunun devamında ince ince kıymış olduğumuz maydanozları da katıp ocağın altını kapatacağız. Bunları attıktan sonra pişirmeye devam etmiyoruz. En son bunları ekliyoruz, karıştırıyoruz.
Ve kapatıyoruz.
Ondan sonra kapatıyoruz. Zaten o sürede pişme işlemi devam ediyor. Mesela mutfakta yapılan yanlışlardan birisi de bu. Eğer ocakta, tavada kalacaksa, tencerede kalacaksa yaklaşık olarak normal süreden 5 dakika önce kapatmaları gerekiyor.
Her yemek için
her
geçerli.
Her yemek için geçerli. Evet. Sonra da diyor ki bir bu erimiş. İşte bu işte çok pişmiş. Ya işte bu suyunu çekmiş. Çünkü pişmeye devam ediyor. Bir taraftan çünkü kendi sıcaklığı var, tencerenin sıcaklığı var.
O dakikayı hesaplamak ona gerekiyor. Göre hesaplayıp, onu da dahil etmek
tabii,
gerekiyor.
Tabii. Evet. Örnek yarım saatte pişiyorsa sen onu 25 dakikada mutlaka kapatmış ol ki o kıvamını kaçırmayalım. Sonra etlerde yaşadığımız problemi yaşıyoruz, takır takır oluyor. sonra da ekmeğin içinden çıkartmış olduğumuz o beyaz bölümü az önceki harcımızın üzerine ekleyip karıştırıyoruz. Bu artık hazır, içimiz hazır. Bundan sonra yapacağımız şey çok kolay. Harcımızı içini boşalttığımız ekmeğin içine koyacağız ve ondan sonra bu sefer bunu buharda pişireceğiz.
Buharda.
Enteresan. Evet, genelde fırına verir insanlar bunu. Ama biz bunu tereyağı alacağız, ekmeğin üzerine tereyağı süreceğiz. Ve içinde...
Üzerine derken o kenarına
tabii
mı?
Tabii üstüne üstüne üstüne süreceğiz.
Evet.
Ve içine patates doğradığımız bir tencerenin içinde bir süzgecin üstünde buharda pişireceğiz.
Patatesin ne özelliği var?
Aroma verecek.
Aroma verecek.
Patatesin o nişastasının aroması ekmeğe sirayet sürecek. Ettiği için çok daha lezzetli, çok daha güzel olacak. Büyük bir geniş tencere alalım. 7-8 su bardağı su koyalım. İçine patatesleri doğrayalım. Ya içine bir yükselti ya da buhar süzgecimiz varsa bununla ilgili koyabileceğimiz ekmeği onun içine oturtalım. Ve üzerine de bir kapak kapatalım. Ya bir tencere de kapatabiliriz. Başka bir tencereyi de kapatabiliriz. Herhangi bir şeyle kapatalım. Ve yaklaşık olarak 30 dakikalık bir kısık ateşte. En kısık ateşte. Çünkü çok yüksek olduğu zaman bu sefer hamura dönüşebilir ekmeğimiz. Çok kısık olacak. Sadece pişecek. Yani o sıcaklığın içine geçirecek. Daha sonra bunu alacağız ocaktan. Bir borcam olabilir, bir güzel bir servis tabağı olabilir. Eğer büyük ekmekle yapmışsak servis tabağıyla ortaya getirip koyabiliriz. Daha sonra orada masadayken kesip, kesip servis yapabiliriz. Ya da istersek dilim dilim kesip mutfakta da tabakların içerisine servis yapıp götürebiliriz. Yemeğimiz bu kadar basit.
Ama çok güzel, çok lezzetli,
çok lezzetli
bir şey. Mutlaka denesinler dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi yine söyleyelim. Bizlerle de paylaşsınlar fotoğraflarını. Biz deniyoruz çünkü gerçekten bütün tariflerinizi. Hepsi de birbirinden lezzetli.
Evet.
Gerçekten hem yapması zevkli hem de yemesi.
Biz yeme tarafını daha çok seviyoruz tabii.
Biz de öyle, biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel tarif için. İşte mutfağımızın zenginliği de burada. Bu Ege yöresine ait dediniz ama
başka yörelerde
başka
de yapılıyor.
Yörelerde
mesela,
de yapılıyor. Kastamonu'da da. Ben de öyle okumuştum bir yerde çünkü. İşte mutfağımızın zenginliği de burada diyelim. Çünkü gerçekten çok zengin bir mutfağa sahibiz ama bir marka olamadık ne yazık ki. Bir İtalyanlar, bir Fransızlar, bir Çin mutfağı gibi olamadık. Aslında bu biraz da bizden de kaynaklanıyor galiba. Çünkü ülkemize baktığımızda belli başlı şehirlerde
o Türk mutfağını yansıtan kaç tane lokanta vardır ki? Bir iki tane sayabiliriz. Bazı illerde hiç yok bile, değil mi?
Çok doğru. Başka ülkelerin mutfakları çok havalı.
Evet.
Yani işte şu mutfağı, bu mutfağı, şu mutfağı diyerek ülkede söylemiyorum. Hepsi için geçerli. Hı hı. Meraklanıp gidiyoruz ama kendi mutfağımızı ne kadar yakından tanıyoruz? Çok zengin bir mutfağımız var. O mutfağı evvela bir hak edelim. Gerçekten önemli. Hatta dünyada en iyilerden diyebiliriz bu konuda. Ama işte markalaşma konusunda genel problemimiz var. Hem bireysel anlamda insanlarımızın marka olamaması, hem dünya markası çıkaramıyor olmamız. Ülkemizde bununla ilgili çok büyük dünya markaları çıkaramıyor olmamız. Ve işte mutfağımız, kültürümüzü de markalaştıramamamız. Hı hı. Genel bir markalaşma problemimiz
Avrupa'da
de var.
Avrupa'da belki birazcık biliniyor hani kebap deyince falan ama bir Amerika'da hiç tabii esamesi bile okunmuyor ama biz...
Dünyayı daha çok biliyorlar Amerika'da.
Bu hafta içerisinde hafta başında bir röportaj yapmıştık. Amerika'da Türk mutfağı okulu açılmış. Belki markalaşma yolunda bir adım olabilir.
Yeni yeni diyelim. Bununla ilgili üniversitelere aslında teşekkür etmek lazım. Hı hı. Gastronomi bölümlerini hayata geçirdiler ve artık okumuş aşçılarımız bu konuda uluslararası standartlarda aşçılarımız olacak. Diplomalı, yabancı dil bilen ve bizi temsil edebilecek, hı hı, seviyede. Eksiklerimizden birisi de bu aslında mutfakta. Biz de çünkü usta çırakla yetiştiği için, hı hı, eğitim seviyelerimizi oldukça alt seviyelerde olması bununla ilgili sıkıntımızdı. Ne kadar iyi yaparsa yapsın uluslararası arenada temsil edemedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. İstediğimiz de bu.
Evet.
Türk mutfağının aşçıların zenginliği önemli.
Önemli. Şimdi geleceğiz o zenginliğe ama aşçıların eğitiminde bile o yabancı mutfaklardan esintiler var.
Tabii, tabii,
değil
tabii.
mi? Hiç Türk tabii mutfağından örnekler
önce,
verilmiyor.
Tabii önce işte Fransız mutfağı hep, hmm, örnek gösterilir. Fransız kültürü, Fransız disiplini, işte İtalyan mutfağı, Uzak Doğu mutfağı, işte Avrupa mutfağı, ondan sonra Anadolu mutfağı.
Evet.
Diye, ya da Osmanlı mutfağı diye geçer ama yani Anadolu mutfağı hepsini aslında cebinden çıkarır. Çok rahat çıkarır. Onların sadece sunum konusunda çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu satma konusunda, vitrin konusunda çok iyiler. Hı-hı. Bizim eksiklerimizden birisi de bu. Biz de usta ya da aşçımız kepçeyle tencereden alır, çat tabağa koyar, önüne verir. Bizdeki sıkıntı bu.
Evet.
Ya genel problem sunum yok bizde yani. Tamam, çok lezzetli.
Onu da sanki biraz başladık.
Yavaş yavaş tabii ki. Ama çok geç kaldık.
Evet, geç kaldık.
Bakalım gerçekten bundan sonra ne kadar zamanda ilerleyeceğiz, hızlı yol alacağız mı, ben onu merak ediyorum. Hı hı. Yani arayı kapatır mıyız?
Kapatırız umudumuz diyeyim. O. Çünkü gerçekten çok zengin bir mutfağımız var. Osmanlı, hı, saraylarındaki tatlar ta günümüze kadar üzerine eklene gelmiş, değil,
evet,
mi?
Çünkü birçok kültürden etkilenmiş. Hı hı. Çeşitliği, zenginliği, damak tadıyla olan aslında uyumluluğu bakımından dünyanın en iyi mutfağı diyebiliriz Anadolu ve Türk mutfağı. Orta Asya, Anadolu topraklarındaki ürünlerin çeşitliliği. Çünkü oradan gelen uzun bir süreç var, bir tarih var. Birbirinden farklı birçok kültürün bir arada etkileşim içinde bulunması. Selçuklu'dan Bizans'a, oradan Osmanlı'dan, imparatorluklardan bugüne o kadar çok kültür gelmiş geçmiş ki bu topraklardan. Her gelen mutlaka bir renk, bir tat, bir lezzet buna eklemiş. Ve bu çoğalarak, artarak öyle bir harman olmuş ki inanılmaz şeyler çıkmış ortaya. Mesela Türklerin uzun yıllar baharat yolunu denetim altında tutmuş olması da bu konuda en büyük güçlerimizden birisi. Çünkü bir göç yolu üzeriyiz. Ve her kültür, her milletten insan, hı hı, oradan gelip geçiyor o yol üzerinden. Orta Asya'da et ve fermente süt ürünleriyle biçimlenen beslenme sistemi, Ege ve Akdeniz'in etkisiyle de zeytin, balık, sebze ve buna benzer bir mutfakla daha da farklı bir yere gitmiş durumda. Yani öyle farklı uçlardayız ki.
Evet.
Yani
Akdeniz'e hem sağlıklı besleniyoruz, tabii, hem de vejeteryenler için, aynen, çok güzel, aynen, bir mutfağa sahibiz aslında.
Yani üç tarafımızda denizler var. Hı hı. Üç taraftaki bu deniz bu çeşitliliği zaten koruyor. Balık açısından, deniz mahsulleri açısından oldukça iyiyiz. Bazı konularda belki çok çok iyi olmayabiliriz. Ama genel anlamda deniz ürünleri, hı hı, mahsulleri konusunda çok iyiyiz. Batıda bahar varken güneyde yaz var. Doğuda kış varken işte sonbahar kuzeyde. Yani her mevsimi dolu dolu yaşıyoruz. Bu da beraberinde her sebzeyi, meyveyi zamanında ve istediğimiz zaman bulabilecek güce ulaştırıyor,
evet,
bizi.
Evet.
Ki seralarımız bu konuda çok iyi gerçekten çalışıyorlar.
Hı hı.
O yüzden farklı sebze ve meyve çeşitliliği de çok olduğu için, verimli topraklara da sahip olduğumuz için çıkan ürünler de haliyle daha da fazla oluyor. Sonuç olarak toplumları var eden, birbirinden ayıran kültürün en önemli unsurlarından biri mutfaktır. Ve Türk mutfağı da bu konuda en zengin, en güçlü, en iyi mutfaklardan birisidir. Kıymet bilene.
Evet. Umarız bilinir diyelim.
Bilinir.
Dönerle baklava bunu birazcık aştılar galiba. İşte Türk iş kebap deyince Avrupa'da biliniyor ve tanınıyoruz ama daha çok tanınıp bilinmek önemli. Markalaşmak
bizim
önemli
isteğimiz
herhalde,
o zaten.
Değil mi? Umarız o yönde çalışmalar olur da.
Çok güzel çalışmalar var. Bu konuda umudumuz çok yüksek. Dediğim gibi üniversitelerde bununla ilgili yapılan çalışmalar çok iyi. Ve gençlerin buna merakı çok fazla. Ki televizyon programlarını açıp bakarsanız her kanalda mutlaka 2-3 tane yemek programı var.
Evet.
Yarışma olabilir, şov olabilir ama mutlaka bir yemek var. Dünyada da böyle bir şu an.
Gençler de o sunuma biraz daha da meraklılar herhalde.
Tabii ki. Eskilere nazaran sunuma daha çok önem veriyorlar gençler. Bu da tabii ki bizi daha iyi hale getirecektir diye tahmin ediyoruz.
Umarız öyle olsun. O zenginliğimizi tüm dünyaya gösterelim, tanıtalım. Çünkü çok önemli bir kültür bu da. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hem güzel tarif için hem de mutfağımızın zenginliğini paylaştığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteydik. İşimiz gücümüz yemek köşemizde. Evet, böylece bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine beğeneceğinizi umduğumuz konu ve konuklarımızla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.